Ayrım 10, Turnike, Hakan Erol, sayfa 101. Kapıyı kilitleyip. Cemaatin doktorları da bulunuyordu. Dava kapsamında firari listede olup aranan ve kedicikleri yeşil reçeteli sakinleştirici ilaçlar yazdı ileri sürülen Cihat Gündoğdu, Sinan Yıldırım'ın sahibi olduğu Central Hospital'da çalışıyordu. Söz konusu hastaneye FETÖ soruşturması kapsamında el konulurken hastane TMSF'ye devredilmişti. Ancak Gündoğdu bu süre zarfında da hastanede çalışmaya devam etmişti. Gündoğdu ile ilgili ekşi sözlükteki yazılanlar dikkat çekiyordu. Zira yıllar önce yazılan gönderilerde Gündoğdu'nun alkollü gelen hastasına bakmadığı, hatta yanlış tedaviyle kasti olarak hastasını öldürmek istediği, birçok hastasına yanlış ilaçlar yazdığı ve hatta hastalarına tacizlerde bulunduğu iddia ediliyordu. Yapılan onlarca hasta yorumunun ortak bir yönü bulunuyordu. Hastalar yaşadıkları şokları atlatır atlatmaz Cihat Gündoğdu ismini internette aratmışlardı. Hastaların araştırmaları onları Oktar cemaatine götürüyor ve tedirgin ediyordu. İşte bu hastalar ve yakınları ekşi sözlük üzerinden başka insanları uyarırken hastane yönetimini de kızgınlıklarını dile getiriyorlardı. Keza Boyabat 75. yıl devlet hastanesinde başhekimlik yapan, daha sonra ise İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı olarak görev alan Doktor Hüsnü Erel Aksoy da cemaatin jinekoloğuydu. Dava kapsamında hala tutuklu bulunan Aksoy, turnike sistemine giren kadınlara ve erkeklere düzenli kontroller yapıyor, siil ve mantar taramasında bulunuyordu. Birçok kedicik itiraflarında Aksoy'un ismini vererek bu kontroller sırasında Aksoy tarafından tecavüze uğradıklarını söylüyordu. Hatta iddia o ki o dönem cemaatin üyesi olan Hanife Akalı'nın çok fazla cemaat üyesiyle ilişkiye girmesinden ötürü genital bölgesinde mantar oluşmuştu. Cemaati tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne cemaat üyesi Hüsnü Erel Aksoy'un yanına kontrole gönderilen Akalın burada korkunç dakikalar yaşamıştı. Aksoy odasının kapısını kilitledikten sonra Akalın'a burada tecavüz etmişti. Ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü kayıtları da Akalın'ın Hüsnü Erel Aksoy'a birden fazla kez muayene olmaya gittiğini de doğruluyordu. Bu adamla çok samimiyiz. Şimdi sizi 2012 yılının Aralık ayına götüreceğim. Cemaate yapılan operasyonlarda ele geçirilen materyallerin içeriğinde yer alan faaliyetler.docx isimli dosya, cemaatin adliyelerde harıl harıl çalıştığını kanıtlar nitelikteydi. Söz konusu dosyanın içerisinde bazı savcılarla, polisle, askeri istihbaratçıyla ve en önemlisi Devlet Bahçeli'nin yeğeni olduğu belirtilen kişiyle yapılan görüşmelere dair bilgiler bulunuyordu. Dosyanın içinde İstanbul'da bu hafta yaptığımız faaliyetler başlıklı bir not yer alıyordu. Tutulan notun içerisindeki bilgiler akıl alır gibi değildi. Cemaate 1999 operasyonunu gerçekleştiren dönemin organize suçlarla mücadele şube müdürü Adil Serdar Saçan'ın aleyhine deliller toplayan cemaat birçok kritik isimden yardım alıyordu. Görüşülen savcılar Oktar için seferber olurken rahat bir şekilde bilgi ve belge alışverişinde de bulunulması dikkat çekiyordu. Oktar'ın aleyhine açılan davaların düşürülmesi için savcılar adeta sıraya girerken adalet terazisi de kırılıyordu. Ahbap-çavuş ilişkisiyle işlerini gören ve savcıları ayarlayan cemaat üyeleri, Devlet Bahçeli'nin yeğeni olarak not edilen kişi için de bu adamla çok samimiyiz ifadelerini kullanıyordu. Kağıdın altına düşünen yazıda da aslında birçok görüşme yapıldığı, ancak Oktar'ı yormamak için yalnızca en önemlilerinin kısaca aktarıldığı ifade ediliyordu. Yani aslında tutulan nottan çok daha fazlası vardı. Peki o kritik notta tüylerinizi diken diken edecek neler mi yazıyordu? İşte adalete güveninizi sarsabilecek o notun içeriği ve çok önemli kişilerle cemaatin ilişkisi. İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısı, Kadıköy Adliyesi'nde problemlerimiz varmış, Facebook'tan hakaret edenlerle ilgili dosyalarımızda savcılar terslik yapıyormuş ve hep takipsizlik yapıyormuş. Bu savcıların hepsi bu görüştüğümüz başsavcıya bağlandılar artık. Biz de Filiz'le bu adamı ziyaret ettik. Ben bu kişiyi önceden tanıyordum. İyiydi bize. Yanında başsavcı yardımcısı da vardı. O da bize karşı maşallah iyi. Bütün konuları çok detaylı anlattık. Ne istediğimizi söyledik. Sana yönelik hakaretleri, sayfaları açıp resimleri de gösterdim. Bunlara takipsizlik vermişler dedim. Savcıların bizim avukatlara sarf ettikleri sözleri söyledim. Çözüm bulmalarını istedim. İnşallah bir ay daha sabredin dedi. Bir ay sonra bütün adliyeler burada bana bağlandı. Hepsi buraya taşınıyor. Bunların hepsini yine eskisi gibi bilişim savcılarına bağlarız, düzenleme yaparız dedi. Biz bilişim savcılarından hoşnutmuşuz. Tekrar onlara verilmesini istiyoruz. Görüşmenin başında seni sordu, programlar çok popüler dedi. Hikmetlerini anlattım. Bir hikmeti de programların daha çok seyredilmesini sağlamak değil mi böylece dedi. Onu da açıkladım. Bir de beyefendi İsmail Baki'ye izin veriyormuş taklidini yapmasına dedi şaşırmış. Ben de sadece hakareti kabul etmiyoruz. Eleştiriye açık olduğunu, bu tip şeylere açık olduğunu hep söylüyor kendileri dedim. Mantığını açıkladım. İyi oldu inşallah. Bakırköy Başsavcı Yardımcısı, Bakırköy'de bizim hakkımızda soruşturma açılıyormuş. Kardeşler bunun için orada görüşme yapmamızı istediler. Başsavcı yardımcısıyla görüştük, önceden tanıyorduk. Bizi tanıyan ve seven birisi, makul bir tip. Bunun şu aşamada geri dönüşü mümkün değil. Hakim artık savcıya göndermiş, hakimden çıkmış iş. Yani siz şikayetinizden feragat etseniz de savcı soruşturma yapar. Ancak açtığı anda hemen ilgilenmek gerek dedi. İnşallah savcının ismi belli olunca hemen bu kişiye gideceğiz. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı, bir tanıdığımız bizi bu kişiye yolladı. Bizim hakkımızda soruşturma açılmasını isteyen hakim kadını tanıyormuş. Tanıdığım ve bildiğim için söylüyorum, bu hanım sizi sevmez dedi. O da aynı şekilde geri dönüşün olmayacağını söyledi. Kartal Cumhuriyet Savcısı, iyi tanıştığımız ve bize yardım eden birisi. Bakırköy'deki durumu anlattık. O da diyor ki bunun geri dönüşü olmaz. Ancak savcıya şu mantıkla yaklaşabilirsiniz. Sizin şikayetiniz üzerine bu dosya ilk bir savcıya gönderiliyor. Savcı dava açılmasına karar veriyor. Davayı açan hakim de sizi haklı buluyor ve karşı tarafı cezalandırıyor. Ama bir yandan da sizin hakkınızda soruşturma açılmasını istiyor. Oradaki iddialar nedeniyle. Bu yüzden savcıya yolluyor. O zaman davanın açılmasına karar veren ilk savcı bunları göremedi mi yani? O zaman istese soruşturma açardı sizle ilgili olarak. Ama böyle bir şeye gerek görmemiş. Bunu iyi vurgulayın dedi. Ümraniye Cumhuriyet Savcısı, Bakırköy'deki durumu anlattık, ne yapılabilir diye sorduk. O da bu konuda artık bir şey yapılamaz dedi. Ancak savcının ismi belli olunca bana haber verin, tanıdığını bulursam gidip konuşayım dedi. Takip edeceğiz inşallah. Hasan Basri'ye rapor veren askeri doktor. Hasan'ı hatırlamıyor, olayı hatırlamıyor ama tavrı samimi gibi. Yine gelin elinizde bilgi veya belge varsa getirin üzerinden bakalım. Bu şekilde hatırlamıyorum dedi. Ama zaten belge kayıp. Düşünüp tekrar ilgileneceğiz bu konuyla inşallah. Organizede çalışmış polis memuru Yücel. Bu polisi tanıdığımız birisi bize buldu. İkisi samimiler. Bu polis memuru 96'ya kadar organizere Adil ile çalışmış. Genelde evrak getir götür işlerini yapıyormuş. İşkencelere çok şahit olmuş, şikayet etmiş. Ancak teftişe gelen müfettişler Adil'den taraf olmuşlar. Bunun aleyhine hareket edip bunun meslekten ilişiğini kesmişler. Kendi anlattığına göre bu da onlara karşı dava açmış. İtibarını kazanmak için hala hukuk mücadelesi veriyormuş. Size yardım ederim, şahitlik yaparım, yazılı olarak da sunarım diyor. Ama bunları avukatlarla karşılıklı konuşmak gerek diyor. Yani sizin avukatlarınızla bir araya gelelim diyor. Eğer dedikleri doğruysa bizden önceki dönemde olsa da yine de bunun şahitliğinden istifade etsek nasıl olur inşallah? Ben bunu kardeşlere söyledim, Noyan'a, ama hala bir cevap alamadım. Bu adamı kullanmamızın bize bir zararı olmaz ama psikolojik faydası olur diye düşünüyoruz. Hem yazılı hem sözlü şahitlik yapsın, Yargıtay'a gelip görüşsün diyoruz. Sence de uygun mu inşallah? İstanbul Emniyeti Mali Şube Eski Müdürü Salih Güngör, Adil'in aleyhine yapılmış bir soruşturmanın belgelerini verdi. Emniyet Yüksek Disiplin Kurulu tarafından yapılmış ama takipsizlik almış galiba. Fakat iddiaları kullanabilirsiniz diye verdi. Ayrıca gazete küpürleri verdi Yargıtay'a sunmamız için. Bize Adil aleyhine şahitlik yapacak birini arıyor inşallah. Askeri istihbaratçı Mustafa Alpay, bize organizede çalışmış ve Adil aleyhine şahitlik yapacak polis bulmasını istedik. Bizim gözaltına alındığımız dönemde terörde çalışmış, o sırada görevde olan bir polisle bizi bir araya getirdi. Adamla çok samimiler, ben size şahitlik yapacak birisini bulurum dedi, gerekirse ben de yaparım dedi. Ama bunlar da çok temiz tipler değil, yani mafyadan öldürdükleri olmuş, teröristleri nasıl öldürdüklerini anlatıyorlar, il operasyonları falan. Mafya öldürmeyi de adam öldürmekten saymıyorlar ama artık emekli olmuş. Mutlaka inşallah birisini bulabileceğini söylüyor. Çünkü bizi ona götüren adama, Mustafa Bey'e çok sevgisi var inşallah. Devlet Bahçeli'nin yeğeni, bu adamla çok samimiyiz, polislerden tanıdıkları var. Bize Adil aleyhinde kullanabileceğimiz bilgi bulabileceğini söyledi, görüşmeler yaptı. Görüşeceğimiz kişi Ankara'da bizi bekliyor inşallah. Üst düzey polis müfettişiymiş galiba, şimdi emekliymiş bulduğu kişi. Çok işimize yarayacak bir şeyler bulduğunu söyledi inşallah. Bugün Türkiye yargı bağımsızlığını tartışırken aslında yıllar önce Oktar ve cemaati, başta savcılar olmak üzere polislerle, askerlerle ve üst düzey siyasilerin yakınlarıyla bu şekilde işini görüyordu. Tutuklu gazeteciler cezaevlerinde aylarca iddianamelerinin çıkmasını beklerken, Oktar cemaati ve başka tarikatlar adliye ve emniyet koridorlarında adaletin terazisini bu kadar kolay deviriyordu. Biz inatla hukuku savunurken Oktar ve cemaati aslında hukukun ırzına çoktan geçmişti bile. Türk-Rus görüşmelerinde Oktarcı tercüman. Sırada bu kadarı da olmaz diyeceğiniz bir olay daha var. Ama önce 2007 yılına gidelim. ABD ile ilişkilerin bozulduğu günlere. Rahip Brunson olayı, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı, karşılıklı iki ülke arasında yaşanan vize kısıtlamaları, Reza Zerrab, Hakan Atilla davasının seyri ve bölgedeki gerginliklerin bir üst noktaya taşınması gibi konuların hepsi bu tarihe rastlıyordu. İşte böyle bir dönemde 2018 yılının Ocak ayında Rusya'nın Soçi kentinde Suriye'deki krize dair siyasi çözüm çabalarının tartışıldığı Ulusal Diyalog Kongresi gerçekleştiriliyordu. Bu toplantıda Türkiye de bulunuyordu. Açılış konuşması, basına açık yapılan toplantının daha sonraki bölümleri kapalı kapılar ardında gerçekleşiyordu. Düzenlenen zirvenin sonuç bildirgesini biz toplantı sonrasında yapılan açıklamalardan öğrenirken, Adnan Oktar o kapalı kapıların ardındaki toplantıda neler konuşulduğunu hem de en ince ayrıntısına kadar biliyordu. İddia çok vahimdi. Rusya'da yaşayan ve Rus asıllı olan Leyla İzmailova isimli tercüman yaklaşık 15 yıllık cemaat üyesiydi. İşte bu isim yapılan görüşmede tercümandı ve toplantıdaki havayı kelimesi kelimesine cemaate aktarıyordu. Görüşmeyi WhatsApp'tan cemaatin dış ilişkiler sorumlusu olan Keliciklerden Ece Koç'a aktaran Leyla İzmailova, toplantının başından sonuna kadar neler yaşandığını, hatta Rus heyetinin tavrını bile mesajlarla Oktarcılara iletiyordu. Söz konusu yazışmalarda İzmailova bazı kelimeleri çevirmediğini de anlatıyordu. Yani istediği şekilde çeviri yapan İzmailova yine her bir ince detayı WhatsApp üzerinden cemaatin bilgisine sunuyordu. Ece Koç'a yazan İzmailova, Suriye hükümetini kastederek rejimciler Zeytin Dalı ve Türkiye ile ilgili çok sert sözler söylüyor. Özür dileyerek çeviriyorum ve bazı sözleri çevirmiyorum ki söyleyemem diyordu. Böylesine önemli ve kritik bir toplantıda Oktar ve cemaati tüm bilgilere hatta daha fazlasına sahip oluyordu. Gelin 30 Ocak 2018 tarihindeki WhatsApp konuşmalarından bir kısmına göz atalım. Saatler 18.19. Ece Koç, nasıl gidiyor? Leyla İsmailova, evet daha buradayız salonda. EK, tamam inşallah. LI, çok zor ve kavgalı. Allah sabır versin Ruslara. EK, evet inşallah. LI, her bir maddeye saatlerce tartışma. Ara sıra soğumaları için salondan sokağa çıkartıyorlar. Çok farklı görüşler tabii ama başka yol yok. Allah sabır versin. LI, Lavrov'u da susturdular. Zar zor konuştu adam. LI, rejimciler Zeytin Dalı ve Türkiye ilgili çok sert sözler söylüyor. Özür dileyerek çeviriyorum ve bazı sözleri çevirmiyorum ki söyleyemem. EK, evet ama sonucu onlara da yarayacak. LI, evet inşallah anlamıyorlar ki çok duygusallar. Duygusallık her şeyi örtüyor. EK, ne karar çıktı? LI, Rusya'nın istekleri hepsi kabul. Anayasa Değişiklik Komitesi oluşturuldu. Türkiye, İran'ın onayladığı üye listesi. Devamı biraz sonra yazayım. Gala yemeğe götürüyorlar. Şarjım %1. Ve evet, İsmailova mesajının devamında ortak sonuç bildirgesinin onaylandığından alınan kararlara kadar birçok konuya değiniyordu. Biz bir kısmına daha göz atalım. Leyla İsmailova, burada ağırlıklı olarak Moskova ve İran ekipleri vardı. ÖSO çok azdı nedense. Suudlu ekiplerden de vardı. Açılış konuşmasında Sayın Putin'in mesajı okundu. Rusya'nın Suriye halkını hiçbir zaman yalnız ve zor durumda bırakmayacağına dair garanti verdi. Sonra dışişleri Lavrov da konuştu ki Lavrov'u susturmaya çalıştı bazı ekipler. Sakinleştirmek zorunda kaldılar. Sonra da kapalı oturum, yabancı gözlemcileri, Amerikalıları salondan çıkarttılar ve kapalı formatta devam etti. Zordu. Çok karşı grup var. Defalarca sakinleştirmek ve aşırı gerginleri salondan çıkarttılar. Rus özel temsilci bir noktada artık bunalıma girdi. Her maddeye takılıyorlar. 10 saat sürdü. BM 2254 kararını harfiyen uygulamaya oy birliğiyle kararlaştırıldı. Ve BM ve diğer yabancı kuruluşlardan mayın temizliği çalışmaları başlatmak için yardım başvurusu yapıldı. Ülke onarımı için de BM ve uluslararası kuruluşlardan destek için başvurdular. Sonra da Mistura geldi en son ve ona iletildi her şey. O da Rusya, Türkiye, İran'a teşekkür etti ve alınan kararları de Gutierre'ye yarın ileteceğini söyledi. Sonra da hepsi toplandı, milli marşı söylediler ve tekbir getirdiler. Olaylar bu kadarla kalsa yine iyiydi ancak çok daha fazlası vardı. Aynı isim Mersin Akkuyu nükleer santralı görüşmelerinde de tercümanlık görevinde bulunuyordu. Bu kez tedbirli davranan İsmailova, WhatsApp'taki yazışmasında görüşmede konuşulanları burada aktarmak istemediğini, yüz yüze anlatmak istediğini vurguluyordu. Leyla İstanbul'a geldiğinde ise aldığı notları cemaat mensupları üzerinden Oktar'a gönderiyordu. Bu sızma girişimi kadar konuşulması gereken bir diğer konu ise güvenlik zafiyeti olmalıydı. Böylesine üst düzey görüşmelere tercüman olarak ayarlanan kişi hiç mi araştırılmazdı? Her toplantıya çağrılıp tercümanlık görevi verilen ve anlaşılan güvenilen bir ismin hiç mi cemaat bağlantısına rastlanamazdı? Türk istihbaratı bu kadar zayıf mıydı? Ya da tersinden soralım, tüm bu bilgiler biliniyordu da birileri tarafından göz mü yumuluyordu? Bilmiyoruz. Savcılık İsmailova'nın aktardığı söz konusu görüşmelerde konuşulanların devlet sırrı niteliğinde olup olmadığını Dışişleri Bakanlığı'na da sormuştu. Peki bakanlık ne yanıt verdi dersiniz? Bakanlık cevabında Soçi'de yapılan Astana görüşmelerinde devlet sırrı niteliği taşıyan bilgilerin mevcut olmadığını, Akkuyu nükleer santralı projesinde sarf edilen sözlerin de sübjektif iddia olduğunu ifade ediyordu. Yani bakanlık, Rus heyetinin her bir hareketinin, tarafların ruh halinin dahi anında cemaate aktarıldığı toplantılar için devlet sırrı taşımıyor diyordu. Bitmedi. Dragos'taki aramalarda ele geçirilen USB belleğin imaj raporunda da dikkat çeken bilgilere rastlanıyordu. 10. ayrımın sonu. Sayfa 110.